Ayrım 15, sayfa 174. Hülyeci. Anlatırlar ki Şam kentinde dükkan sahibi genç bir tacir, ayın 14'ü gibi güzelmiş ve çarşıdaki kadın müşterilerden bir teki bile onun harika güzelliğinin çekiciliğine dayanamazmış. Çünkü gerçekte ona bakan gözler için bir neşe ve seyredenin ruhu için bir cehennem azabıymış. Ve tıpkı şairin hakkında şöyle söylediği genç gibiymiş. Sultanım güzelliğin şahıdır ve yaradanın eseri olan vücudunda özensiz tek bir yer bile yoktur. Çünkü her yanı eşitlikte mükemmeldir. Yüreği ne denli katıysa şekilleri de o denli narindir. Uzun çekik gözleri ilgisizlere savaş açar ve en soğuk yüreklerde yangınlar çıkarır. Saçları kıvır kıvırdır ve akrepler gibi siyahtır. Endamı bahang ağacının dalları gibi bükülgendir ve Hint kumaşının sapı gibi incedir. Ama iri kalçaları yürürken bedevinin çanağındaki yoğurt gibi titrer. Günlerden bir gün delikanlı her zamanki gibi dükkanındaki vitrinin ardında iri siyah gözleri ve yüzünün baştan çıkarıcılığıyla otururken alışveriş yapmak üzere içeriye bir hanım girmiş. Dükkan sahibi onu saygıyla karşılamış ve aralarında alışveriş üzerine bir konuşma başlamış. Ama bir an gelmiş ki kadın onun güzelliğine kesinlikle kapılıp kendisine "Ey ay yüzlü, yarın seni görmek için yeniden geleceğim, benden memnun olacaksın" demiş. Ve pazarlık etmeksizin dükkandan bir şeyler satın aldıktan sonra onun yanından ayrılmış ve kendi yoluna gitmiş. Vaat ettiği gibi ertesi gün aynı saatte dükkana geri gelmiş. Yanında elinden tutarak getirdiği kendinden de genç, güzel, çekici ve arzu uyandıran bir genç kız varmış. Genç adam da yeni geleni görünce sadece onunla meşgul olmuş ve ikincisi sanki orada değilmişçesine artık ona ilgi göstermemiş. O da gencin kulağına eğilerek, "Ey kutsanmış yüzlü, vallahi hiç de fena seçim yapmadın. Eğer istiyorsan seninle benim kendi kızım olan bu genç kız için aracılık yaparım" demiş. Genç adam da, "Ey seçkin hatun, bana gelecek hayır senin elindedir. Kuşkusuz dua ve barış üzerine olası peygamber üzerine yemin ederim ki kızın olan bu gence karşı arzum sonsuzdur. Ama ne yazık ki arzu etmek demek elde etmek demek değildir. Çünkü gördüğüme göre senin kızın benden çok daha zengindir" demiş. Ama kadın, "Peygamber aşkına oğlum, bunun ne önemi var? Biz seni evli kadın için sözleşmeye yazılması gerekli mehirden azat ederiz ve bütün düğün masraflarını ve öteki harcamaları üzerimize alırız. Senin yapacağın hiçbir şey kalmaz ve temiz bir yuva, sıcak ekmek, diri bir ten ve refah bulursun. Çünkü senin kadar yakışıklı biri bulununca bildiğin o iş dolayısıyla yiğitçe, kuru, sert ve uzun süreli davranmandan başka bir şey istenmez" diyerek haykırmış. Delikanlı da "Bunda bir uygunsuzluk yok" diye yanıt vermiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 890. gece olunca demiş ki, "Kuru, sert ve uzun süreli davranmandan başka şey istenmez" diyerek haykırmış. Delikanlı da "Bunda bir uygunsuzluk yok" diye yanıt vermiş. Hemen oracıkta tüm sorunlar üzerinde anlaşmaya varılmış ve düğünün en kısa sürede merasimsiz, çağrısız, ne çalgıcı, ne oyuncu, ne de şarkıcı bulunmaksızın ve de gezinti ve mevkip tertiplenmeksizin kutlanması kararlaştırılmış. Ve saptanan günde kadı ile şahitler getirilmiş. Dinsel yazının gereklerine göre sözleşme yazılmış. Anne, kadı ile şahitlerin huzurunda genç adamı gerdek odasına götürmüş ve kendisine "Bahtınızın sefasını sürün evlatlarım" diyerek onları baş başa bırakmış. O gece Şam kentinde bu birbirini kucaklayan ve bir bademin iki yarısı gibi birbirlerine uyan iki genç kadar güzel çift yokmuş. Zevk içinde bir gece geçirdikten sonra ertesi gün delikanlı ayağa kalkıp hamamda gusül abdesti almaya gitmiş. Sonra da her zamanki gibi dükkanına yollanmış ve orada çarşının kapanmasına kadar kalmış. O zaman ayağa kalkmış ve karısını bulmak üzere yeni evine dönmüş. Hareme girip doğruca bir gün önce birçok harika zevkler tattığı gerdek odasına girmiş. Ve orada cibinliğin altında karısının saçları karmakarışık, yanakları sakaldan yoksun ve kadını aşkla bağrına basmış genç bir oğlanla yan yana uyumakta olduğunu görmüş. Bunun üzerine gencin gözünde dünya kararmış ve odadan dışarı fırlayarak kaynanasını aramış ve ona görülecek şeyi göstermek istemiş. Ve ona tam da kapının eşiğinde rastlamış. Kadın onun yüzü sapsarı ve heyecan içinde görünce "Neyin var evladım Muhammed aşkına?" demiş. O da, dua ve barış onun üzerine olsun. Nedir bu ey hala? Yatakta gördüğüm bu çocuk da kimdir? Taşlanası şeytandan Tanrı'ya sığınırım diye yanıt vermiş. Ve sanki ayaklarının dibinde birisi varmış gibi yere tükürmüş. Anne ona, bu öfke ve heyecan nedendir oğlum? Karın bir başkasıyla birlikte diye mi? Ama peygamberin saygınlığı aşkına, sen havayı soluyarak mı besleneceğini sanıyorsun? Senden ceiz ve mehir olarak hiçbir şey istemeksizin kızımı eş olarak sana vermişsem, şimdi davranışından dolayı ona kusur bulma, heveslerinden dolayı terslenme hakkın mı var sanıyorsun? Doğrusu senden yana bu büyük bir hak iddiası olurdu oğlum. O zaman iki kadının davranışlarında özgür olmadıkça nasıl yaşamlarını sürdürebileceklerini de yanıtını vermen gerekirdi. Anladın mı şimdi demiş. Delikanlı da bütün bu işittiklerinden dolayı şaşırıp kalarak Tanrı'ya sığınırım, acıması boldur onun diye mırıldanmaktan başka bir şey söyleyememiş. Anne de ne hala şikayet mi ediyorsun? Ama oğlum eğer bu yaşama tarzımız senin hoşuna gitmiyorsa bize sırtının genişliğini göstermekten başka yapacağın şey yok diye yanıt vermiş. Bu sözleri işiten genç adam öfkenin sınırında kızın anasının da işiteceği bir tarzda boşuyorum onu. Tanrı da peygamberi de tanığım olsun ki boşuyorum diye haykırmış. Ve o anda genç kadın cibinliğin altından gerinerek kalkmış ve usulüne uygun boşanma sözü edildiğini duyarak artık kendisi için yabancı olmuş saydığı delikanlının yanına başını örterek gelmiş. Onunla birlikte kendisine büyük bir aşkla sarılan kişi de cibinliğin altından dışarı çıkmış. Uzaktan köse bir gence benzeyen bu kişi şimdi çözülmüş olan saçları omuzlarından aşağı dökülüp topuklarını döven genç bir kız çıkmış. Bahtsız genç adamın şaşkınlıkla hareketsiz kaldığı bir sırada ananın bir perde arkasında saklanmış olduğu iki şahit ortaya çıkmışlar ve ona ''Senin husulüne uygun olarak söylediğin boşanma sözlerini duyduk ve eşinle boşanmış bulunduğuna tanık olduk.'' demişler. Ana gülerek ona ''Pekala oğlum, artık senin buradan çekip gitmekten başka yapacak işin kalmadı. Kötü bir izlenimle buradan ayrılmak istemiyorsan bil ki karınla yatarken gördüğüne inandığın şey vicdanın üzerine çökmüş bir günahtır. Ama yine de bil ki karın daha önce sevdiği ve onun tarafından sevildiği genç bir adamla evliydi. Ama bir gün tartıştılar ve tartışmanın verdiği kızgınlıkla damadım kızıma talak-ı selase ile boşsun dedi. Oysa sen de bilirsin ki bu en ağır boşanma sözleridir ve de en ciddisi. Ve bunu telaffuz eden kadın ikinci bir kişiyle yeni bir evlenme yapmaksızın ve ondan da boş düşmeksizin eski karısıyla evlenemez. Bize bir hülleci gerekiyordu evladım ve sonunda sana rastladım. Ve seni görünce mükemmel bir hülleci olacağını anladım. Olan oldu vesselam demiş. Oracık da onu evden dışarı çıkarmış ve ardından kapıyı kapamış. O sırada ilk koca kadı ve şahitler önünde boşadığı karısıyla ikinci bir evlilik sözleşmesi yapmış. Ve işte Bahtı Güzelşah hüllecinin öyküsü budur. Ama kollukçu başının öyküsü kadar hoş olmaktan uzaktır. Kollukçu başının öyküsü. Bir zamanlar Kahire'de Tanrı'nın lütuflarını esirgemeyesi Muzaffer Hükümdar Salahaddin'in saltanatı sırasında Mısır'a gelmiş olan bir Kürt yaşarmış. Ve bu Kürt koca bıyıklı, gözlerine kadar büyümüş sakallı, gözlerine kadar düşen kaşlı, burnuna ve kulaklarına kadar ulaşan gür kıllı, iri kuyum, korkunç bir herifmiş. Ve tavrı öylesine ürkütücüymüş ki onu hemen kollukçu başı yapmışlar. Mahallenin yumurcakları onu sadece uzaktan görmekle bacaklarını rüzgara vererek sanki önlerinde bir gül yabani belirmişçesine kaçışırlarmış. Analar da çocuklarının yaramazlıkları dayanılmaz hale gelince Kürt kollukçu başıyı çağırmakla tehdit ederlermiş. Tek sözcükle kentin mahallelerinin korkuluğuymuş. Günlerden bir gün yalnızlığın üzerine çöktüğünü hissetmiş ve akşamları eve döndüğünde dişlerinin altında taze et bulmanın iyi olacağını düşünmüş. Ve gidip bir çöp çatan bulmuş ve ona bir karı almak istiyorum. Ama çok tecrübem var benim ve kadınların kendileriyle birlikte ne gibi sıkıntılar getireceğini bilirim. Bundan dolayı mümkün mertebe az sıkıntı çekmek için senin bana anasının eteğinin dibinden hiç ayrılmamış ve benimle tek gözden oluşmuş bir evde yaşamaya razı olacak bir bakire bulmanı istiyorum. Koşul olarak da onun bu evden hiç dışarı çıkmamasını ileri sürüyorum. Böyle bir kızı bulup bulamayacağın artık senin bileceğin bir iş demiş. Çöp çatan da bulabilirim. Hele sen peyakçesini ver diye yanıt vermiş. Kollukçu başı da peyakçesi olarak ona bir altın dinar verip yoluna gitmiş. Çöp çatan da iki ayağı üzerine dinelmiş ve söz konusu genç kızı aramaya başlamış. Birkaç gün arayıp girişimlerde bulunduktan sonra, sorular sorup yanıtlar aldıktan sonra, tek bir odadan oluşmuş evden dışarı çıkmamak koşulunu kabul ederek Kürt'le evlenmeye razı olan bir genç kız bulmuş. Çöpçatan da girişimlerinin başarıyla sonuçlandığını bildirmek üzere kollukçubaşıya haber vermeye gitmiş ve ona, "Sana bulduğum genç kız anasının yanından hiç ayrılmamış bir bakiredir. Ve kendisine koşulu açıkladığım zaman ya yiğit kollukçubaşı ile evleneceğim ya da anamla birlikte evde kapanıp kalacağım. Hepsi aynı şey dedi," demiş. Kürt de bu yanıttan çok doyum sağlayarak çöpçatana "Nasıl biri bu?" diye sormuş. Kadın da "Şişman, tombul ve beyaz" diye yanıt vermiş. Kollukçubaşı "Ben de böylesini severim," demiş. Genç kızın anası babası velimkar, kız razı, Kürt de razı olunca düğün şenlikleri gecikmeksizin kutlanmış. Ve koca bıyıklı Kürt, şişko, tombul ve beyaz olan genç kızı bir odadan oluşmuş evine götürmüş. Ve onunla ve bahtıyla eve kapanmış. Artık o gece neler olup bittiğini Allah bilirmiş. Ertesi gün Kürt, güvenlik işleriyle ulaşmak üzere evden çıkıp gitmiş ve bunu yaparken kendi kendine "Bu genç kızla talihim güvenliktedir," diyormuş. Akşamüstü evine dönerken evinde her şeyin yolunda olduğunu görmek için bir bakışı yetmiş. Her gün kendi kendine "Benim yiyeceğime burnunu sokacak olan henüz doğmamıştır," diyormuş. Sakin yaşamı mükemmel, güvenliği tammış. Ama tüm deneylerine karşın kadının kurnaz yaratışlı olduğunu ve bir şey yapmak isteyince onu kimsenin durduramayacağını bilmiyormuş. Nitekim bunun da kısa zamanda kanıtını görecekmiş. Gerçekten de o sokakta evin penceresinin karşısında koyun eti satan bir kasap varmış. Bu kasabın da tam anlamıyla gözü pek, doğası bakımından coşkulu ve şakrak bir oğlu varmış. Bu oğlan sabahtan akşama kadar çok güzel bir sesle ara vermeksizin şarkı söyler dururmuş. Kürt kollukçubaşının genç karısı kasabın oğlunun güzelliğinin ve sesinin tatlılığının etkisinde kalmış ve aralarında olacak şey olmuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 891. gece olunca demiş ki, "Kürt kollukçubaşının genç karısı kasabın oğlunun güzelliğinin ve sesinin tatlılığının etkisinde kalmış ve aralarında olacak şey olmuş. Günün birinde Kürt kollukçubaşı adeti olduğundan daha erken saatte eve dönmüş ve kapıyı açmak için anahtarı kilide sokmuş. Aşı ile birlikte olan karısı tam da çiftleşmenin heyecanına kapıldığı bir sırada aşığını çabucak odanın bir köşesine gerili bir ipe asılmış kocasının ve kendisinin tüm giysilerinin arkasında gizlemiş. Sonra her zaman büründüğü büyük örtüsünü almış ve kocasını karşılamak üzere küçük merdivenden aşağı inmiş. Ama kocası daha merdivenin ortasındayken evinde daha önce sıradan günlerde geçmemiş olan bir olayın geçmiş olmasından kuşkulanmış. Ve karısına "Ne var? Niçin bu örtüye büründün?" demiş. O da "Bu örtünün öyküsü efendim, iğnenin ucuyla gözün iç köşesine yazılsa saygıyla okuyacak olanlar için ders oluştururdu. Ama ilkin gel, divana otur da sana onu anlatayım," diye yanıt vermiş. Ve onu divana sürükleyip oturmasını rica ederek sözünü şöyle sürdürmüş. "Bil ki gerçekte Kahire kentinde korkunç görünümlü ve kıskanç ve de karısını boyuna göz altında tutan bir kollukçubaşı varmış. Sadakatinden güven duymak için onu bunun gibi küçük tek bir odadan oluşmuş evinde kapalı tutarmış. Ama aldığı tüm önlemlere karşın karısı onu bütün yüreğiyle boynuzluyormuş. Ve duyarsız boynuzların üstünde komşusu kasabın oğluyla çiftleşiyormuş. Öyle olmuş ki bir gün kollukçubaşı adet edindiği saatten önce dönmüş ve de evde bir şeyler döndüğünden kuşkulanmış. Gerçekten de karısı onun eve döndüğünü işitince hemen aşığını saklamış ve tıpkı benim sana yaptığım gibi kocasını da bir divana sürüklemiş. O zaman elinde bulunan bir kumaşı başı üzerine örtmüş ve uçlarında işte aynen şöyle sıkı sıkıya bağlamış. Ve bunu söyleyerek genç kadın elindeki örtüyü Kürt'ün başına sarıp gülerek öyküsünü sürdürmüş. Ve köpoğlunun başı ve boynu örtünün iyice altında kaldığı bir sırada genç kadın kocasının giysilerinin ardında saklanmış olan aşığına "Hey sevgilim çabuk kaç kendini kurtar," diye haykırmış. Genç kasap da saklandığı yerden çıkmış ve merdivenlerden çabucak inerek kendini sokağa atmış. "Ve işte elimde tuttuğum örtünün öyküsü böyledir ya Seydi," demiş. Bu öyküyü anlattıktan sonra aşığının da kaçıp artık güvenliğe kavuştuğunu anlayınca genç kadın Kürt kocasının boynuna iyice sardığı örtüyü çözmüş ve öylesine gülmüş ki sırt üstü yere düşmüş. Kürt kollukçubaşıya gelince, Böylece boğulmaktan kurtulunca genç karısının öyküsüne ve şakasına gülse mi ağlasa mı bilememiş. Zaten Kürtmüş, yine Kürt kalmış. Ve işte bundan dolayı bu olaydan hiçbir şey anlamamış. Ve Şehrazat o gece ayrı türden üç kişi, yeni bir koca, bir aşık ve bir hırsız arasında bir civan mertlik yarışması oluşturan şu öyküyü de anlatmış. En gönlü yüce hangisi? Anlatırlar ki bir zamanlar Bağdat'ta çocuklarından biri birbirlerini sonsuz bir aşkla seven iki kardeş varmış. Ana babaları her zaman Habib büyüdüğü zaman onu Habibe ile evlendireceğiz diyerek bahtlarını birbirine bağlamış imişler. Bu çocuklar birlikte yaşayıp birlikte büyümüşler. Onlarla birlikte karşılıklı sevecenlikleri de büyümüş. Ama evlenme yaşına geldiklerinde baht onların evlenmelerine izin vermemiş. Çünkü ana babaları zamanın dönüşümüne uğrayıp çok fakir düşmüşler. Ve Habibe'nin ana babası kızları için Bağdat'ın zengin tacirlerinden olup kızlarını evlenmek üzere isteyen saygın bir şeyhin talebini yerine getirmeyi uygun görmüş. Böylece kızın genç şeyhle evlenmesi kararlaştırılınca genç Habibe son kez olarak yeğeni Habib'i görmek istemiş. Ve ağlayarak ona, "Ey amcamın oğlu, ey sevgilim, ne olup bittiğini biliyorsun. Anam babam beni hiç görmediğim ve de beni hiç görmemiş olan bir şeyhe vermek istiyorlar. Böylece sonsuza dek birbirimizden yoksun kalacağız. Belki de ölmemiz yaşamamızdan yeğdir," demiş. Habib de hıçkırarak, "Ey sevgili yeğenim, bahtımız acıymış. Artık yaşamımız da anlamını yitirdi. Nasıl birbirimizden ayrı yaşar da hala hayatın tadına varabilir, yeryüzünün güzelliklerinden zevk alabiliriz? Yazık, yazık yeğenim. Bahtımızın yükünü acaba nasıl taşırız?" diye yanıt vermiş. Baş başa verip ağlamışlar. Neredeyse kederden bayılacaklarmış. Sonra gelinin kocasının evine gitmesi için beklendiğini söyleyerek onları ayırmışlar. Ve üzgün Habibe'yi mevkip halinde şeyhin evine götürmüşler. Adet olunan merasimlerden sonra iyi dilekler ve kutlamalarla düğün son bulmuş. Ve genç gelini kocasının evinde bırakarak herkes çekip gitmiş. Gerdeğe girme zamanı gelince şeyh zifaf odasına girmiş ve karısının yatakta ağladığını ve göğsünün hıçkırıklarla dolarak kabardığını görmüş. Kendi kendine, "Hiç kuşkusuz bu da analarından ayrılan tüm genç kızlar neden ağlıyorlarsa o yüzden ağlıyor. Ama genellikle bu pek öyle uzun sürmez. Yağ sürülünce bütün gıcır diyen kilitler sesini keser, tatlılıkla aslan yavruları bile evcilleştirilir," demiş. Ve ağlamaktayken onun yanına yaklaşıp kendisine, "Ya Sitti Habibe, ey ruhun ışığı, neden böyle gözlerinin güzelliğini bozuyorsun? Yanında bulunan yeni bir varlığı unutturduğuna göre nasıl bir dert bu seninki?" demiş. Ama kocasının sesini duyan genç kız gözyaşları ve hıçkırıklarını iki katına çıkarmış ve başını daha fazla yastıklara gömmüş. Şeyh de şaşırıp kalarak ona, "Ya Sitti Habibe, eğer uğrunda ağladığın kişi annense, ondan ayrıldığın için ağlıyorsan söyle bana, gidip onu hemen getireyim," demiş. Genç kız da yanıt olarak yastıktaki başını olumsuz anlamda sallayarak daha da fazla ağlamış, başka da yanıt vermemiş. Kocası ona, "Baban, kız kardeşlerinden biri ya da dadınsa, ya da alışık olduğun horoz, kedi ya da ceylan gibi bir hayvansa, uğrunda bunca üzülerek ağladığını söyle bana, Allah aşkına gidip getireyim," demiş. Ama yastıktaki başın olumsuz anlamdaki bir işareti buna yanıt olmuş. Şeyh de bir an düşünüp, "Belki de bütün çocukluğunu ve genç kızlığını geçirdiğin ana babanın evidir seni ağlatan ey Habibe. Eğer böyleyse söyle, bana elinden tutup seni oraya götüreyim," demiş. Genç kız kocasının tatlı sözleriyle belli ölçüde yatışarak başını biraz kaldırmış. Gözleri yaşla doluymuş. Güzel yüzü alev gibi parlakmış. Hıçkırık da titreyen bir sesle, "Ya Seydi, uğrunda ağladığım annem değildir. Babam, kardeşlerim, dadım ve alışık olduğum hayvanlar da değildir. Senden gözyaşlarımın ve kederimin nedenini açıklamaktan beni bağışlamanı rica ediyorum," diye yanıt vermiş. Yüce yürekli şeyh de karısının yüzünü ilk kez açık olarak görerek her yandan saçılan çocuksu çekicilikten ve konuşmasındaki tatlılıktan etkilenmiş. Ve ona, "Ya Sitti Habibe, ey genç kızların en güzeli ve de başlarının tacı. Eğer ailenden ve evinden uzaklaşmak sana bunca acıyı vermemişse bir başka neden var demektir. Üstesinden gelebilmek için bana bunu açıklamanı rica ediyorum," demiş. Kız da, "Lütfen bunu sana anlatmaktan beni bağışla," diye yanıt vermiş. Şeyh, "Demek ki bana karşı duyduğun nefret ve tiksintiden başka bir nedeni yok bunun, öyle mi? Vallahi eğer annen aracılığıyla eşim olmak istemediğini daha önce bana bildirseydin, seni kendine karşın evime sokmak zorunda kalmazdım," demiş. Kız da "Yo vallahi, benim kederimin nedeni nefret ya da tiksinti değildir. Hiç görmediğim biri için nasıl böyle duygular besleyebilirim? Ama bu sana açıklamak istemediğim başka bir nedene bağlıdır," demiş. Ama adam kendisini öyle ısrarla ve iyimserlikle sıkıştırmış ki genç kız gözlerini yere eğerek ve sonunda "Benim gözyaşlarımın ve kederimin nedeni evde kalmış olan bir başka varlık içindir. Bu da birlikte büyüdüğüm ve beni seven ve çocukluğumdan beri kendisini sevdiğim amcamın oğludur. Ve aşk efendim kökleri yüreklerde yer alan bir bitkidir. Onu koparmak için yüreği de birlikte koparmak gerekir," diyerek yeğenine olan sevgisini açıklamak zorunda kalmış. Karısının bu açıklaması üzerine eşi hiçbir söz söylemeksizin başını eğmiş. Bir saat kadar düşündükten sonra başını kaldırıp genç kıza bakmış ve "Efendim, Tanrı'nın yasası ve dua ve barış üzerine olası peygamberin kavli, inanç sahiplerine öteki inanç sahiplerine ait olan şeyi zorla almaktan engeller. Bir lokma ekmeğin bile inanç sahiplerinin ağzından zorla alınmaması gerekirken yüreğinin koparılması söz konusu olabilir mi? Böyle olunca artık yüreğini ferahlat ve gözlerinin yaşını dindir. Bahtında yazılı olan ne varsa o olur," demiş. Ve de "Hadi ayağa kalk bir anlık karıcığım. Ve benim rızam ve tam irademle senin üzerindeki hakları benimkinden üstün olan kişiyi bul ve kendini özgürce ona ver. Yarın sabah hizmetçiler uyanmadan ve onlara görünmeksizin buraya dönersin. Çünkü şu andan başlayarak sen artık benim kendi etimden ve kanımdan olma kızım gibisin. Babası da kızına dokunmaz. Ben ölünce de mirasçım olursun," diye eklemiş. Sonra da yine "Tereddüt etmeden ayağa kalk kızım ve ölülere ağlar gibi ağlamakta olan yeğenini teselli et," diye eklemiş. Ayağa kalkmasına yardım etmiş. Onu kendi eliyle gelinlikleri ve düğün takılarıyla donatmış ve onu kapıya selametlemiş. Kız da güzel urbaları ve takılarıyla kafirlerin bir şenlik gününde dolaştırıldıkları bir put gibi sokağa çıkmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.